way too good for you. I'm a lover, but now my heart is in my shoes. I'm a hunter, but I am only prey to you. I'm only prey to you.
Who is this?
This
is Radio Run On Air.
Lütfen dikkat. Oğuzhan Akay'la Runner başlıyor. Bu haftaki runner'ımız bağımsız danışman bir kurumsal marka gurusu çok iyi bildiğiniz bankaların yıllarca kurumsal iletişiminde en üst düzeyde görev almış. Şimdilerde Açık Radyo'da Gitaresk adlı en kadim müzik programını yapan Murat Ermert stüdyomuzda. Murat'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk usta.
Stüdyomuza seni tekrar görmek diyorum. Çünkü yakın zamanda dışarıda buluştuk. Çok güzel bir sohbetimiz oldu, zevkle. Niye yani bu sohbeti kimse dinleyemedi ne yazık ki.
İyi ki dinlemedi.
Vallahi dinleselerdi çok iyi olurdu. Şimdi dinlesinler ama. Bu programda neler konuşacağız neler? Çok yani sadece tabii ki markalar, bankalar falan filan değil. Hayata dair de, müzik programına dair de her şeyi konuşacağız ama hepsi sırasıyla. Önce Murat Ermert nerede dünyaya gözlerini açtı? Nasıl bir ailede? Nasıl Murat Ermert haline geldi? Önce bir dinleyelim onu.
66'da Karşıyaka.
İzmir.
Orada doğdum.
35,5 İzmir.
O konuda biliyorsun. Bizim özel bir durumumuz var yani.
Sen Karşıyakalı değilsin ama değil mi?
Karşıyakalı.
Takım Göztepe.
Yok. Allah korusun.
Karşıyaka. Yani. Tamam.
Karşıyaka.
Tamamdır diyorsun.
Yani. O bizim şeyimiz.
Özel dokunulmaz bölüm.
Evet, evet.
Bölüm.
Ondan vazgeçmiyoruz. Orta öğrenim sırasında İstanbul'a geldim.
Peder ne iş yapıyordu?
Memur.
Memur.
Yani ben şeye takılmıyorum. Şirketler, ünvanlar çok
tamam,
önemli.
Tamam olsun.
Yani bence
ama hani
bir ticaretle uğraşan vardır.
Rol
bir,
alıyorlar ya bir, aileler.
İşte memur ailesi. Yani öyle düşünmek lazım.
Evet.
Orta öğrenim sırasında İstanbul'a geldim. 4 yıl falan İstanbul'da kaldık. Sonra o 79-80 terörün iyice arttığı dönemde sıkıntılı olmaya başlamıştı İstanbul. Karşıyaka'ya geri döndüm.
Aa.
Ben orada bitirdim liseyi.
Liseyi.
Ama hani İstanbul'u gördükten sonra ve oradaki olanakları gördükten sonra
akılda kaldı mı?
Yani ister istemez bir de yapacağım işle ilgili yani kafamdaki meslekle ilgili İstanbul'da çok alternatifler vardı. O yüzden ben bütün tercihlerimi zaten İstanbul'a yazmıştım. Şey de oldu. Denk de düştü. 82'de Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne girdim. Orada okudum. Sonra işte 87'de mezun oldum.
Reklamcılığa doğru.
Evet. Leo Burnett, o zamanki adıyla Marcom. Leo Burnett, Haluk
Mescid'in yanına.
Yanına girdim. Daha doğrusu onlar uygunsuzları aldılar. Çünkü ben o zaman daha 16 yaşındaydım.
Nereden bir tanıdık
yok,
var mıydı?
16 yaşındaydım. Kaç? 21 yaşındaydım işte. Ya şöyle, ben üniversiteye başladığımda...
Ben reklamcılık şeyi nasıl olur?
Şöyle, üniversiteye başladığımda 82'de hemen o yaz bir tanıdık vasıtasıyla Manajans Thompson'ın araştırma bölümünde part time böyle çalışmaya başlamıştım. Araştırmaya süpermiş. Zaten hani
meraklıydım.
Çok meraklıydım. Hı. Ondan sonra orada bayağı bir üniversite hayatım boyunca takıldım. O background iyi oldu. Sonra 86'ydı galiba 3. sınıftayken.
Bir başka okul zaten Manajans değil mi de, o dönem?
Bir de o dönemi Burası. Düşünürsen olsan yani hani Manajans artık
o işin okulu.
Everest. Yani daha yani üstü yok. Hatırlarsın.
Evet. Tabii
de.
Ki.
Hani kenarından köşesinden sürtünsen bile bir şeyler öğreniyordun zaten.
Tabii tabii, yani bizim de kökenimiz oraya da gidiyor. Yani daha doğrusu benim girdiğim ajansın kökeni Manajans.
Doğru. 86'da da yine bir vasıtayla şeyde Koç Holding Arge'de staj yaptım. Yani marketing ve yani pazarlama ve iletişimi araştırmayı falan hani zaten çok meyilliydim. Sonra işte 87'de Marcom Leo Burnett'te başladım. Philip Morris account'unun işte bir kısmını.
Onlar mı keşfetti seni?
Yok, ben başvurmuştum oraya.
Başvurdun.
Komik tabii, şimdi sonuçta 21 yaşında bir karşısına geliyor, işte ben Manajans'ta şöyle yaptım böyle yaptım falan. O öyle olmaz, bu böyle olmaz. Benim çok acayip fikirlerim var falan. Değerli büyüklerimiz de.
Haluk Mescid sever ama yani.
İşte bu tür şey ne denir? Risk alan biliyorsun patronlar oluyor. Hı-hı. O dedi ki gel bakalım dedi. Ondan sonra orada başladım. Orada da çok şey öğrendim. Yani beni 4-5 ay sonra zaten Londra'ya gönderdiler. Leo Burnett'in eğitimine. İşte hani müşteri temsilciliği nedir? Hı-hı. Müşteri ilişkiler, stratejik planlama falan filan. O zamanlar tabii bugünkü gibi değildi. Yani 87'de Londra eğitimi falan gitmek.
Çok erken ya. Yani. Sektör gibi, için bile yani.
Evet. Yani çok değerli ayrıca. Yani çok, sana katkısı çok
yani büyük. Yani 90'lardan oluyor. Sonradır çünkü o.
Yani daha. Bir de o zamanlar öyle bir vizyon.
Vizyon da yok.
Finans falan da yok.
Tabii. Sen,
yani o tamamıyla o kurumun gerçekten kendi şeyi, çabası.
Çabası.
Gittim geldim, 2 yıl orada çalıştım. Yani şeyde, Leobernet'te çalıştım. Sonra Manajans'taki bir daha önceden de tanışıklığımız olan Manajans'ın o zaman medya başkanıydı Ayhan Tezcan.
Ayhan abi.
Ayhan Tezcan sürpriz bir transferle Yapı Kredi'ye geçmişti. Yapı Kredi'nin reklam ve halkla ilişkiler bölüm başkanı diye.
Öyle mi?
Tabii. Bu söylediğim 89. O zaman bayağı bir şey olmuş. Ya nasıl oluyor filan. Çok değişik bir karar diye. Sonra oraya geçtikten böyle birkaç ay sonra
bizim, reklamdan bankaya geçen yani.
Evet, ajanstan bankaya.
Evet,
hani,
çok enteresan. Yani.
Çok şey. Ama o zaman işte Yapı Kredi çok büyük bir projeye başlıyordu. Bireysel bankacılık projesine.
Doğru.
O zamanki ekip, yani kurma ekip de işte Burhan Karaçam, İsmail Yalçınkaya falan. Farklı branşlardan ya da statüko dışı insanları bankaya alıp bu değişimi yaratabileceklerini düşünüyorlardı. Ki gerçekten de sonra gördük. Çok doğruymuş.
Öyleymiş.
Ondan sonra. Sonra Ayhan abi işte birkaç ay sonra gel biz seninle bir konuşalım dedi.
O mu kanına girdi yani?
Evet yani ben dedim yani hani
ben reklamcıyım.
Gittim. Dedi ki ya burada dedi çok enteresan bir şey proje var.
Proje dedikleri anda senin kanına girmiş zaten.
Ya o zaman başladı çünkü. O çok vallahi yani vallahi. Gerçekten yapışıp kalıyorsun sonra. Dedim ki yani hani ben dedim bankada yani olmaz. Hani bakın dedim ben işletme mezunuyum ama ben hiçbir bankanın
bilmiyorum.
Management trainee programına bile girmedim. Hani finans dedim asla ilgilenmediğim bir alan. Ben pazarlama, iletişim, reklam.
Eyvallah.
Banka falan dedim yok yani. Dedi ki ya banka gibi düşünme dedi. Bambaşka bir şey olacak filan.
Banka i̇şte, ötesi. Beyond.
İşte öyleydi böyleydi filan. Aklımı çeldiler.
Vay be reklamcılık bir adam kaybetti. Tam yetiştirmiş.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Valla.
Dedim yani enteresan deneyim. Hani en kötü ihtimalle. Ya geri dönerim reklam ajanslarında. Hmm. Yani bir şey buluruz herhalde filan dedim. Tabii. Ondan sonra 89'da Yapı Kredi'ye geçtim. Ben daha 23 yaşındaydım. O zaman işte o yapılanma çerçevesinde bana da şey verdiler, reklam bölümünü yönetimini verdiler. Orada bireysel bankacılıkla birlikte tabii o dönem Yapı Kredi Türkiye'nin bir numaralı reklam vereni zaten.
Zaten öyleydi.
Ama Türk finans piyasasına.
Bir de bir numaralı tanınırlığı olan bankaydı.
Çok büyük patlama evet. Oldu tabii. Hı-hı. Yani o dönem.
Yani yeniliklerin öncüsü.
Şöyle söyleyeyim. Yapı Kredi'nin bireysel bankacılığı başlattığı döneme kadar ki kısım diyelim yanlış anlamadım. Hani milattan önce ise Türk bankacılığı adına bir de sonrası işte milattan sonrası var. Yani o kadar kırılma noktasının olduğu bir yer. Ve tarih 89. Çünkü o döneme kadar Türkiye'de doğal olarak hani o tür ürünler ya da teknoloji
yoktu.
Yoktu yani duyulmamıştı ve ona dönük bir güven de aslında yoktu. Yani biz ilk ATM'leri yerleştirdik. İşte telekart verdik insanlara.
Tele işlem değil mi?
Tele işlem. İnsanlar şey yapıyordu. Haklılar da yani mesela ATM'den para çekiyor. Sonra tekrar kartı sokuyor. Bakiyesine bir daha bakıyordu. Yanlış var mı yok mu diye.
Makine bu ya. Belki.
Tabii. Çok da
yanlış yapmış olabilir.
Çok da haklı bir şey. Evet. Daha önce insan hani gördüğü, yaptığı bir uygulama olmadığı için bir süre öyle gitti. Ama
şeydi değil mi? Bugün Mardin'de aynı anda Madrid'de.
O türden çok ürün çıkardık biz. Hı-hı. Yani
bir bölümüne bulaştığım için söylüyorum.
Evet evet. Ve şöyle hani bizim bireysel bankacılığın ürün ve hizmet geliştirme ve uygulamaya alma hızı öyle bir şey oldu ki bir ara biz açıkçası kampanyaları medyaya yerleştirme konusunda çok büyük sıkıntı çekmeye başladık. Hmm. Çünkü içeride ufak çaplı tartışmalar çıktı. Yani benim ürünümün o kampanyası var, benim ürünümün lansmanı var, öbürünün de lansmanı var. Siz de diyorsunuz ki bir dakika arkadaşlar sakin olun. Hani bunların yayınlanabileceği mecra işte sınırlı. Bu söylediğim zaman daha ne özel televizyonlar var tabii, ne özel radyolar var. Klasik medyadan bahsediyoruz.
Doğru doğru.
Yani TRT ile işte diğerin 4-5 tane büyük gazetenin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Sen gayet iyi hatırlayacaksın.
Tabii biliyorum.
Ama çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Tabii. Yani biz çok
bir yandan öyleydi.
Yorulduk, çok şey öğrendik. Bir de karşılığı çok güzel geldi. Yani
bir de bu sektöre bu yeniliklerle girmiş olman da çok önemli. Yani
çok
neredeyse hayat biçimin haline geldi çünkü sonra.
Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani önüme gelen bazı şeyler, fırsatlar.
Bence şans da değil. Hani seçimlerini doğru yapmışsın da diyebiliriz.
Haklısın ama yine de bir şans faktörü de var. Denk düşmeyebilirsin seçimlerin iyi olsa bile. O yüzden ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok iyi
ekiplerle,
çok iyi yöneticilerle. Hı. Yani çok vizyonlu, çok risk alan ve bizim gibi o dönem çok genç bir kadroyu tolere edebilen. Yani bizim yaptığımız bütün huysuzlukları, çıkışları.
Bir de o sektörde de yenisiniz değil mi? Öyle bir pazarlama departmanı
şöyle
falan.
Şöyle düşün. Yani finans sektöründe daha önce zaten böyle ürün yönetimi, geliştirme yok. Falan gibi şeyler yoktu doğal olarak. Hı-hı. Pazarlama bile yoktu zaten. Pazarlama kötü bir tabir olarak düşünülüyordu.
Bana pazarlama.
Bize de mi pazarlama?
Bize de mi pazarlama?
ve enteresandır. Mesela bizim ürün yönetimine alınan arkadaşlarımızın background'ları ağırlıklı FMCG şirketlerindendi. Yani bankacılık background'u da değillerdi. Ama onun faydasını...
Hızlı tüketim sektörü yani.
Aynen. Hı-hı. Onun faydasını yol üstünde tabii çok gördük. Hı-hı. Çünkü ürün yönetimi, marka yönetimi, araştırmalar... Yani biz tamamıyla bunların içinde çalışıyorduk ve diğer bankalar da tabii bir süre sonra counter attack yapabilmek, karşı attack yapabilmek için onlar da bu tür şeylere girince ortalık tabii çok güzelleşti.
Güzelleşti.
Tabii. Yani rekabet çünkü muhteşem bir şey.
Ben de mesela tam o sırada galiba garanti gelmişti bize ajansada da. Ve şöyle, yani garanti büyük banka ama yani kimin umurunda falan gibi hani. Beşinci sırada mı bilmem ne. Şimdi bizi parlatın. Yapı Kredi var bak burada demişlerdi.
Yapı Kredi o zaman gerçekten hani birkaç adım öndeydi.
Önde bayağı bayağı.
Çünkü çok ciddi yatırım yapıldı. Hmm. Yani hem insan kaynağı olarak hem teknoloji olarak iyi yatırım yapıldı. Doğru yatırımlar yapıldı. Onun sonra tabii dönüşü de çok olumlu olunca birden diğerleriyle ara
acayip
makas büyüdü. Çok açıldı. Yani. Ve gerek kamudan gerek özelden ister istemez karşı ataklar geldi. Ama o aranın kapanması bayağı bir uzun.
Yani Real Madrid bir tarafta gibi düşün. Bir de ikincilik takımı.
Estağfurullah.
İspanya'nın.
Yok, o kadar değil. O kadar değil. Ben
orta
o futbol işine çok girmiyorum. Ben çok bilmiyorum biliyorsun. Ama o makas epeyce bir süre kapanmadı. Bu da tabii Yapı Kredi'ye inanılmaz bir liderlik vasfı ve sorumluluk da tabii beraberinde getirdi. Tabii Yapı Kredi sadece bireysel bankacılık alanında değil. O dönem aslında çok da gündemde olmayan yatırım bankacılığı, menkul kıymetler, işte leasingtir, factoringtir falan. Yani inanılmaz bir ürün gamı.
Bu arada öğrendin mi yani bankacılığın finans yönünü?
Ya şöyle bir şey olursan yani zaten hani eğitim olarak işletme
sen
okuduğun
sen mütevazısın da yani hep bilmem dersin de.
Ya zaten
sonra bir konuşursun ha bilmiyormuş.
Yani okulda tabii ki çok ağırlıklı olarak
hani
okuyorsun, bir şeyleri biliyorsun.
Yani.
Ama bankacı dediğimiz hani
profil
insanlar
değil.
Başka şeyler yani. De biliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yani finansal bir kuruluşun iletişiminde eğer görev alıyorsan bayağı bir o işten anlıyor olman lazım. Hmm. Aksi takdirde çünkü yani konunun ne olduğunu ya da onun yasal karşılıklarının, risklerinin ne olduğunu bilmeden bir şeylere kalkışmak çok
acayip.
Yani doğru olmaz diye düşünüyorum.
Ama yani 23 yaşında olup bu sorumlulukları üstlenmek de ayrı bir şey.
Doğru, o cahil cesareti diye düşünüyorum.
Yok canım hani yani hani ama, derler ya Fatih kaç yaşında İstanbul'u fethetmiş. Yok,
benimle birlikte tabii ki çok değerli büyüklerim
var.
Tabii ki
canım yani
her zaman.
Sen ekipçisin aynı zamanda onu
aynen.
söylemek
yani
lazım.
Yani hem benimle birlikte çalışanlar.
Vefalı ekipçi yani hem de.
Öyle olması gerektiğini evet. düşünüyorum. Hem benimle birlikte çalışanlar hem benim amirlerim. Hepsini her zaman sevgi ve saygıyla anıyorum. Çok şey öğrendim onlardan. Beni çok desteklediler.
Ama yani çok sevdikleri için de ve bu işi çok iyi yaptığını gördükleri için de öyle.
Yani
sadece de sevgi karın doyuruyor
yok,
ya.
Yok tabii. Biz de yani bütün ekiplerimiz
sen de elinden
çok
gelenin
çalıştık,
fazlasını yaptın
çok
yani.
Çok çalıştık. Neden? Hani dediğim gibi sorumluluk da gerektiren bir konu. Yani finansal hizmetler hani diğer branşlardan biraz farklı. Hem uluslararası kural ve kanunlara tabisin. Hem yurt içinde
tabii.
kanunlara tabisin.
Güvenilir olmak durumundasın.
Yani finansal hizmetler sektörünü ben şey diye görüyorum. Gerçekten bir cam küre. Hani düşürdüğünde kırdığında sonra yapıştıralım da falan. Çok
yani.
Zor.
Evet,
çok zor. Orada epeyce bir süre.
Ne kadar süre? Kaç yıl?
Benim 4 yıl. İlk dönemim 4,5 yıl kadar sürdü.
93 gibi
94'te de. Yanılmıyorsam 94'te
Demirbank.
Yok. Dedim ki ben madem ajansta çalıştım. Aha. Reklam verende de çalıştım. Medyada da çalışayım da bu üçlüyü tamamlayan nadir elementlerden biri olayım. Dedim.
Süper bak. Çok bu öngörü ama işte.
O zaman tabii
medya şirketleri kurulmuş muydu? Çünkü bir Türkiye'de kuruldu, tutmadı. İki yıl sonra.
Bana olsam kurulmak üzereydi ama ben tabii çok itiraz oldu.
Ajans
kızanlar oldu bana ya? Bankada. Hı-hı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hı-hı. Ama ben yine bir fırsat çıktı. Doğan grubuna geçtim. Yani medyayı da göreyim, öğreneyim diye.
O da bir okul.
Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Bir de yani ben şimdi ne olursa olsun banka gibi bir yerde çalıştıktan sonra işte Milliyet Grubu, dergiler, sonra işte Radikal falan böyle.
Ayrı bir dünya.
Demiştim ki yani hem iyi ki geldim dedim hem de bir yandan şey dedim yani burası bambaşka bir şey. Hiç alıştığımız gibi değil. Ama orada da çok güzel işler oldu.
Biz acaba niye karşılaşmamışız ya? O zaman Hürriyet Dergi Grubu'nun da ajansıyız ve dergileri de biz çıkarıyoruz
biz falan. Biz başladığımızda ben orada başladığımda Hürriyet daha satın alınmamıştı.
Ha.
Ben oraya gittikten 8-9 ay sonra Hürriyet.
Benim dediğim 94 sonrası zaten.
Ben Hürriyet'le zaten hiç şeyim olmadı. Hiç çalışmadım. Yani. Biz
Milliyet
grubuyduk. Ondan sonra orada da işte 2,5 yıl falan çalıştım. Hoşuma da gitmişti. Yani çok eğlenceli tarafları da var.
Var tabii olmaz.
Yani öğle yemeğini yediğin insanlar daha önce hep okuduğun köşe yazarları işte falan. Yani çok hoştu onlar da.
Ortam çok
mesai iyi. Yapmak.
Bir de serbest tabii değil mi? İlişkiler falan, sohbetler.
Çok serbest. Yani hele bankadan sonra hani o kadar hiyerarşik bir yapıdan sonra çok serbestti. Sonra
gençliğimi yaşayamadım ama sonra yaşadım diyorsun.
O dönem şey güzeldi. İstiklal Caddesi'nin yeni başladığı dönemdi. İşte Hayal Kahvesi, Kemancı falan
büyük
filan.
Büyük Parmak Kapı Sokak.
Tabii. O kısmı o çok net hatırlıyorum. O kısım çok güzeldi.
Çok güzeldi 90'lar ve yol zaten. Yani yaşamayanlar çok şey kaybetmiştir.
Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Bir akşam böyle 7-7,5 filan Milliyet'ten çıkacağım. Oradaki bir grup arkadaş dediler ki ya nereye gidiyorsun hani? Ben de dedim ki
Hayal Kahvesi.
Beyoğlu'na gidiyorum. Yani alışkanlıkla. Dediler ki pavyona mı yani? Yani insanlar o kadar uzaktı ki. Yani orada öyle bir şey olabileceğini
bilmiyorlardı.
Henüz daha o kadar popüler olmamıştı o işler.
Biz biliyorduk.
Evet. İyi ki de biliyorduk. Biz
tabii canım.
İlk keşif.
Kemancı falan herhalde. Zaten.
O zaman o kadar kalabalık değildi.
Değildi.
Çok güzel günlerdi ya. Yani.
Kemancı köprüden şeye işte o AKM'nin yanındaki
tabii.
Sıradaki tabii. Bir pasajın içinde
Belçika konsolosluğunun yanındaysam yanındaki
yanında.
Pasajın içine bir alta giriyordum bir üste çıkıyordum filan.
Hayal Kahvesi Büyük Parmak Kapı Sokak'ta.
Oraya çok gittik.
Karşısında Jazz Stop vardı. Gitmişsindir. Bayağı Balkanlardan cazcılar gelirdi. Biliyorsun.
Ya o dönem yani orada olanlar için, takip edenler için
Meis
aslında
vardı.
Bir cennetti.
Tabii.
Biz yeterince değerini bilebildik mi bilmiyorum ama çok yani akşamları orada.
Bildik ya bilmesek o kadar sürmezdi.
Doğru söylüyorsun.
Yani
çok keyifliydi biliyorduk. Ya. Çok yani. Keyifliydi yani. Hı-hı. İşte o dönem öyle geçti. Sonra
Milliyet'te.
İşte Milliyet'te.
Ne yapıyorsun Milliyet'te bu arada?
Ben orada pazarlamadan sorumluydum. Hı-hı. O da mesela enteresandı.
Çünkü ajanslarla bağlantı kuruyor muydunuz?
Bizim orada
kimdi ajansınız şey miydi? Güzel sanatlar mıydı? Tamam.
Bizim orada ayrı bir şirketimiz de vardı. Bütün mecraların satışı.
Güzel Sanatlar'da Milliyet'i Bir ara dönem promosyon işini yapmıştım ben de. Başka bir gruptaydı.
O dönem olsam biliyorsun ajansların temposu
gece yani gündüz, insanlık gece dışıydı. Gündüz, tabii çok insanlık dışı. Yani bir gece sabahlıyorduk.
Tencereler, tavalar, ansiklopediler. Yani ben Milliyet'in 1 milyon 300 bin sattığını falan hatırlıyorum.
Ya işte sizin kampanya geldi. Bilmiyorum sen de muhtemelen oradasın. Çünkü işte 94 dönemi yani. Şey işte ertesi gün yayına girecekmiş falan.
Ama işler hep öyleydi zaten.
Biz yani, de yani Tibet'le, Tibet Sanlıman'la kulağı çınlasın başka bir grup işlere bakıyoruz. Kulak misafiri olduk. Bir şey de bulunma, grup da çıkmış yani Milliyet'e bakan grup. Neyse. Hani insan da çenesini tutamaz ya. Öyle bir fikir geldi. Vallahi hemen şey telefonu kaptı. Bizim Fransa'da yaşayan neydi? Ünver Oral. Sen dedi yenisin galiba falan. Kim dedi işte ya Jale söylüyormuş bilmem ne. Dedi açtı Jale'cim şimdi dedi arkadaş dedi yazıyor sana sözleri gönderecek. Akşam yap dedi. Öyle yarın diyor. Aldırırız biz. Tabii. Öyle yapıldı yani.
Yok ben o dönemi yaşadım.
Mil kart var mıydı senin döneminde?
Hayal meyal hatırlıyorum. Hı,
vardır.
Ama şöyle bir şey var. Çıkardı. Sırf gazete işinde değil yani. Diğer başka sektörlerde şeyler. De böyle overnight işler çok fazla yapılmaya başlamıştı.
Çok.
Yani ben ajanslarda nöbetçi ekipler tutulduğunu hatırlıyorum. Çünkü gecenin 10'unda 11'inde bir anlaşmalar yapılıyordu.
Bayağı zalimceydi yani.
Ve deniyordu ki yarın yayına girmesi lazım bunun. İşte ki o zamanki teknoloji de bugünkü gibi hani çek montajla konusunda o kadar gelişmiş de değildi. Yani bayağı el emeği, kas gücü gerekiyordu.
Tabii canım yani dizgiye bir şey gönderiyorsun sabah gelecek diyorlar yani. Yok.
Neyse yani yine de şey güzel.
Eğlenceliydi ama.
Tabii canım. Sonra bir gün işte yine böyle Milliyet'te pazarlama işleriyle otururken bir telefon geldi. Benim daha önce Yapı Kredi'de çalıştığım bir kurmay heyetten bir büyüğümüzden. Dedi ki işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. İyiyim. Biz dedi görüşelim seninle falan. Hayırdır? Hani ya dedi ben de dedi Demirbank'a geçtim. Burada dedi, bireysel bankacılık projesi yapacağız. Biz seninle bir görüşelim. Dedim ki çok teşekkür ederim. Ben dedim iyiyim hani falan. Tamam sen gel sohbet edelim en azından dedi. Gittim, konuştuk.
Kimle konuşuyorsun?
Cem Ertem'le. McKinsey ile anlaşmışlar. Gerçekten çok büyük bir proje ama Demirbank o zaman işte 17. sırada filan böyle 14-15 şubesi olan bir banka.
Banka evet.
Tabii ki çok eski bildiğimiz bir banka ama hani perakende ile falan ilgisi
yok. Total bankacı.
Ondan sonra ben dedim ki ya hani emin misiniz ya hani bu iş... Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki öyle hadi yapalımla olmuyor. Yani buna çok ciddi sermaye lazım, teknoloji lazım, insan kaynağı, her şeyden önemlisi. Dedi ki işte tam da biz o noktadayız. Yani işte piyasadan doğru insanları şey yapıyoruz, buraya toplamaya çalışıyoruz. Sermaye konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu kadar hani para ayrıldı zaten filan. Onunla birlikte işte teknolojide.
Sihirli sözcüğü söylediler değil mi? Projemiz var.
Tabii. Proje deyince ben zaten böyle bir flashback oldu. Yine mi proje falan. Sonra işte olurdu olmazdı falan filan. Sonra orada yine çok değerli bir büyüğüm vardı. Yol üstünde çok sohbetimiz, dostluğumuz olmuştur. İnsan kaynakları dan sonra genel müdür yardımcısı vardı. Beşir Özmen.
Beşir Bey.
Beşir Bey dedi ki Murat'cığım biz seninle bir konuşalım, yani sohbet edelim. Onun odasına girdik. Biz işle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Yani tamamıyla edebiyat. Ondan sonra
öyle birisi,
Time dergisindeki makalelerdeki yazım hataları falan böyle felsefe, işte siyaset. Sonra işte hani itibar, banka nasıl olur, nasıl olmaz falan filan. Biz 5 saat filan konuşmuşuz. Ondan sonra dedim ki müsaadenizle işte hani ben artık
gideyim. Artık gideyim.
O da dedi ki şunu dedi imzalamadan dedi buradan çıkamazsın yani. Dedim yani lütfen hani.
İşe girişi o yapıyor değil mi bu arada?
Ben önce şaka yapıyor sandım falan. Dedi ki maçım dedi hayırlı olsun yani dedi. Ben dedim onun için gelmedim hani. Peki. Yani başladık.
Bir tür transfer diyebilir miyiz?
Öyle oldu. Buna? Yani ben o tabiri sevmiyorum ama öyle oluyor. Yani, öyle oluyor yani. Yani
günümüzün tabiriyle evet, evet. Söylüyorum.
Evet. O dönem çok fazlaydı bu iş.
Yani, yine böyle bir şey proje diyoruz ama doğru, hakikaten doğru insanları seçip bir ekip kurma olayı var.
Yani şöyle söyleyeyim, 96'nın Mart'ında gittim ben galiba oraya. Hı-hı. Yani oraya öyle bir ekip toplandı ki yani ki o da gerçekten Beşir Bey'in büyük şeyi vardır. Emeği ve yeteneği diyeyim. Hani insan seçme konusunda çok farklı alanlardan yani çok farklı kurumlardan, bankalardan çok iyi arkadaşlar geldi. Biz orada
Geleceğin Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor.
Yani oradaki gibi. Oradaki ekipten
yaş kaç oldu bu arada? 27 falan mı?
Abi 90 30 yaşındayım. Demek.
Ha. 30. Yine şey erken yani.
Yapacak bir şey yok. Ben okula 5,5 yaşında hayır, başlamışım. Hayır,
erken dediğim o girdiğin kurumda herkesten yine hala gençsin.
Evet, öndesin. Kurmay heyetteki en gençliklerden bir öyle. Tanesi bendim. Ama hı. Benimle birlikte 4-5 arkadaşım daha vardı bana yakın hı. olan. Demirbank çok genç bir kadroydu. Hı. Çok iyiydi yani, çok genç bir kadroydu. Biz orada işte başladık. Ben 2000'de ayrılırken...
Dur, ayrılma.
Peki.
Bireysel bankacılığa geçiş...
Tabii işte dediğim gibi biz orada projeyi başlattık. Ne yaptık? Şubeleşme, kurumsal kimlik ki orada bir yabancı şirketle
McKinsey miydi?
McKinsey ile iş modeli konusunda çalışıyorduk. Kurumsal kimlikle de ilgili bir İngiliz
kuruluş
firmayla çalıştık.
Müthiş bir kurumsal kimlik yapıldı bu arada.
İşte yani, o da çok sıra dışıydı. O zaman hatta
3 farklı renkte evet, şubenin açılması gibi bir şey
dünya vardı. Dünya üzerinde de çok görülen bir şey değildi zaten. Yani
20-30 yıl sonra falan yapılmaya çalışılan bir şey oldu.
Orada da işte yine kurmay heyetin şeyi vardı, o risk alma.
Yani kırmızı renkli vardı. Atıyorum McDonald's varsa yanına yeşil şubeyi açıyorsun. Yeşil renkli bir mağaza varsa yanına sarı şube yapıyorsun doğru. Gibi.
Doğru. İşte mavi, yeşil, sarıydı. Sarı, evet. Şubeler. Hı-hı. Perakende şubeler.
Bireysel bankacılık işte.
Ve oraya sonra yine Yapı Kredi'den çok üst düzey kurmay heyetten bir büyüğümüz de
katıldı. İsmail Bey mi?
İsmail Yalçınkaya. O da yönetim kurulu üyesi olarak gelmişti. Ve perakende bankacılıkta olması gereken hangi ürünler varsa, hangi teknolojisi varsa onlar orada şey yapıldı, kuruldu. Ama tabii Demirbank'ın sahibinden de kaynaklanan değişik bir vizyonu vardı. Bir yandan perakende bankacılık gibi çok zorlu bir işe kalkışıldı. Öte yandan da yurt dışında bankalar kurulmaya başlandı. Ben hatırlıyorum şimdi gittikleri mesela yani açılışında benim olduğum Kırgızistan'da banka açtık. Hı-hı. Romanya, Bulgaristan, Malta, Kıbrıs, Hollanda yani bayağı. Finansal hizmetler hı-hı. grubu gibi oldu ve bunların Oğuzhan hepsi sen de bir kısmına şahitsin işte 2-3 yıl içinde oldu yani korkunç bir tempo.
Çok büyük bir hız.
Korkunç bir tempoydu. Yani sen de biliyorsun.
Demir Hayat da kuruldu. Sonra sigorta.
İştirakler zaten var. Vardı. Bir hı-hı. miktar daha arttı. Demir Yatırım bizim o zaman demir ön plana çıkmıştı. Hatta onun hatırlarsın bir reklamıyla çok şey evet, olmuş. Kristal Elma falan da almıştık.
Tabii galiba. Tabii. Evet.
Ondan sonra teknolojisi çok iyiydi. Çok gelişkindi.
Biraz tabii şimdi merak ediyorlardır. Ben niye kafa sallıyorum falan. Nasıl bu kadar biliyor diye. İşin bir yanda ucunda iletişim bölümünde işin, ben vardım.
Siz birebir içindeydiniz.
Evet. Yani. O dönemde Demirbank bireysel bankacılık başladı ve olay yaratan bir reklamımız çıktı televizyona. Evet, evet. Sinan Çetin çekti filmi fakat Sinan kendi kafasına göre çektiği için filmi sen dedin ki yok bu değil. Ben onun yaptık üzerine onu evet tekrar iki gün sonra bütün şey filmi yeniden toplandı. Ya, evet şey. Yeniden çektik. Ve film çıktıktan sonra ortalık alt üst oldu. Neden? Bunu bir ucundan anlatayım, sen devam lütfen. Ettir. O dönemde bütün banka reklamlarına işte Uğur Yücel çıkıyor, Şener Şen çıkıyor, Ferhan Şensoy çıkıyor. İşte Yapı Kredi'nin temizlikçi adamları çıkıyor falan. Şöyle bir fikir gelmişti. Ya bu adamların benzerlerini bulsak... Bunlar da hakikaten hayatta yaşıyorlarmış. Yani bu banka reklamlarına çıkan insanlar. Hep lay lay lom. Bunlar işte akşam eğlenmeye bir yere gidiyorlar. Akşam hep buluşuyorlar. Sonra buraya birden bir adam giriyor. Bu adam da Demir Bey.
Doğru.
Ve herkes dönüp bakıyor. YouTube'dan açıp bulabilirler bu reklamı. Ya bu Demir Bey değil mi diyorlar falan. Demir Bey galiba. Ne yapmaya geldi? O diyor ki işte bankacılığın rengini, şeklini, söyleyişini, şu sunu değiştirmeye geldim diyor. Orada işte X Banka'nın şeyi, oyuncusu, ünlülerden biri diyor ki hadi hadi diyor, bırak diyor bunları, dansını görelim dansını. Niye? Çünkü herkes şey ya.
Orada hafif bir oryantal.
Oryantal durum var. Herkes kendi müziğini söylüyor falan.
Ben. Evet.
O da o arada yanında işte bir kadın var.
Beyazlar içinde.
Beyazlar böyle. İçinde işte bir şampanya kadehi var. Ona böyle bir yardım ediyor şey şampanyasına buz koymak için. Dansa davet ediyor yanındaki kadını ve Only You çalıyor.
Platters'ın meşhur şarkısı.
Evet, yani Only You size özel bankacılık başlıyor. Türkiye'de bireysel bankacılık. Ve bu film çıktıktan bir süre sonra... Ali Taran Creative Workshop o zaman değildi, Ali Taran şikayet etti ve bir hafta sonra falan reklamı durdurun diye emir geldi ama iş çığırından çıkmış. Hayır, yani devam... ama herkes görmüştü o çağrı ve şey filmin daha çok duyulmasını sağladı. Bir senin gözünden dinleyelim.
Yola çıkarken yani şunu düşünmüştük doğal olarak. Demirbank olarak sen çıkıp ne anlatsan fayda etmez. Yani orada cesur bir hareket yapmak lazım ama biz
bankacılık yapmaya geliyoruz.
İş modelimiz de hani mevcudu daha ileri götürmek, daha farklı yapmak üzerine olduğu için ve de işte kurumsal kimliğimiz de hani sıra dışıydı. Hı-hı. İş yapma biçimimiz de daha farklı olacaktı. O yüzden demiştik ki brief'te hani biz de bunu yapıyoruz moduna girersek hiçbir şey elde edemeyiz. Yani boşuna çabalar. O yüzden biz öyle bir şey söyleyelim ki diyelim ki diğerlerinden biz farklı bir şey yapacağız. Bunu hayır. Net olarak ortaya
siz
koyalım.
Siz şarkı söylemeye devam edin. Biz bankacılık yapacağız.
Ya orada tabii...
Hep kesildi ama biliyorsun arkasından bütün banka reklamlarındaki o...
Bir şey değişimine girildi.
Eğlence hayatı bitti.
Çünkü yani biz bir tepki geleceğini hatırlarsın. Elbette öngörüyorduk.
Tabii.
Gelmemesi mümkün değil zaten.
Zaten işte yani sen olmasan ve siz olmasanız onun yayınlanması bile mümkün değil yani.
O zamanki kurmay kadronun tamamı
dönüşümcüydü.
Bu işe şeydi. Okey. Yani hiç sorun yok. Girelim diye girdik. Çok da tabii şey oldu. Yani yaygarası oldu.
Olay oldu olay.
Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Hatta benim arşivde vardır. Yani Hürriyet dahil hepsinde ekonomi sayfalarında haber olmuştuk.
Aynen.
Hatta Vahap abi yanılmıyorsam Vahap mı?
Vahap
demeç istemişti. Yani ne yapmaya çalışıyorsun sen anlat da yazalım diye.
Duyulmuş bir şey değil çünkü.
Tabii. Ben de o zamanki kurumsal şeyimiz neyse söylemimiz. Hı-hı. Yani biz bir şeyleri değiştirmeye geldik. Hı-hı. Ve burada da pozisyonlanan zaten 4-5 büyük banka var. Hani bunların arasına biz de gireceğiz. Hı-hı. Hedefimiz o. O sebeple de hani biz çok da şey yapmadan, edep adap sınırlarını da aşmadan, hani biraz karikatürize ederek, hani reklamlarda bu sıra finans reklamlarında hep bir lay lay lom durumu var. Hani ve işin garibi bugün demiştim bize, ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz diyenlerin tamamı da birbirine reklam üzerinden saldırıyordu aslında, hatırlarsan.
Hı, tabii ki.
Hani o zamanki mesela işte Mavi Banka'nın operasyon kesin merkezine işte yok casus sokuyor, öbür bankalar da filan da falan da. Yani şey çok garip. O zaman da söylemiştim. Ülkede bir şeyi eleştirenler aslında kendi de o eleştirinin içinde. O da aynı şeyi yapıyor. Hı-hı. Ama başkası ona yaptığında tepki gösteriyor. Hı-hı. Çok enteresan bir olay. Yani tepki göstereceksen ilk etapta senin de o işin içinde olmaman lazım. Hı-hı. Ama sen de aynı yoldan gidiyorsun. Neyse uzatmayayım. İşte şey denmişti Bankalar Birliği'nden. Ya buna işte şeyler var, hani şikayetler var. Hani bu filmle ilgili acaba filan falan. Biz bir süre daha şey yaptık.
Yayınladık.
Sonra baktık ki metrik olarak yeterince zaten oldu, erişim sağlandı. Dedik ki tamam, yani bu kadar yeter bize. Sonra normal lansmanlara
sonra
falan.
Sonra bir olay iş daha oldu Demirbank'ta. Kule filmi.
Oo.
O artık hani gırgırın kapağına zaman falan çıktı sonra.
Doğru. Ama olsan o iş o noktaya geldiğinde biz zaten Türkiye'nin 6. büyük bankasıydık.
İşte onu söyleyeceğim. Çünkü sizin bunu açıklamanızdan bir yıl sonra Amerika'da Morgan Bank biz 6.'yız diye kampanya yaptı. Yani Demirbank biz 6.'yız kampanyası yaptı Türkiye'de. Ki herkes lider olmayı oynar ya. Ya liderdir herkes ya ikincidir ya.
Doğru.
Ya, 6.'yız diye duyulmuş bir şey yok. Hala da yok yani de. Kendini 6. olarak konumluyorsun ama önemini anlatmak için şu andaki reklamcı, iletişimci arkadaşlara şöyle söylemek gerekir. Bankacılıkta 6. olmak şöyle önemli. İlk 10'da özel banka yok o dönemde.
Şimdi o değerlendirmeleri sence biliyorsun. Şey işte, yani aktife göre bakabilirsin, pasife göre bakabilirsin. İşte öz kaynak getirisi falan. Bir sürü liste var aslında ama temel olarak kamuoyunun bildiği ettiği şey bir algı seti aslında. O da şu, o dönem bugünden farklı olarak, yani bugün mesela, yani bugün dakika epeyce bir süredir 2001 krizinden sonra Türkiye'de 4 büyükler
vardı.
Var. Hı-hı. Ondan önce 5 büyük
beş
vardı.
5 büyük var.
O yani bugünkü 4 büyüğün yanında Pamuk Bank vardı hatırlayacaksın.
Tabii, Genç Pamuk Bank.
Genç Pamuk Bank. Çok genç değildi ama Genç olsun. Pamuk Bank'tı. Beşler Ligi diye bir şey vardı. Yani o büyük kamu bankaları hariç tabii ki. O yüzden de o beşinin oturduğu ligden sonrası bayağı bir açıktı ara.
Bayağı.
Evet. Sonra oraya o ikisinin arasına Demirbank gelince biz demiştik ki ya bir dakika biz öyle bir
iş yapalım
ki hem haberdar edelim kamuoyunu böyle gelişmeden, hem diğerlerini de rahatsız edelim biraz diye ve Kule filmi senin yaptığın öyle çıktı.
Evet, şöyle canlandıralım, belki programda da veririz zaten bir bölümünü. Soyut bir kule var ve bu, evet, kuleye yine kim tırmanıyor? Bizim Demir Bey'imiz tırmanıyor.
Iron Man.
Iron Man'da. Yukarıda kim var?
İşte beş tane beyefendi. Böyle
ne yapıyor? Kahve içiyor.
Tam bankacı. Evet. Tipinde böyle güzel.
Kravatlı falan.
Evet evet. Takım elbiseli.
Bu arada bir
kahve içiyor.
Kahve içiyorlar, konuşuyorlar falan. Yani CEO'lar.
Sonra kule sallanmaya başlıyor.
Kule sallanmaya başlıyor. Kahve sallanmaya başlıyor. İşte biri aşağı bakarken gözünü düşürüyor falan.
Doğru. Doğru.
Sonra bir bakıyorlar Demir Bey geliyor. Yine bu Demir Bey böyle çıkıyor yukarıya doğru. Oradaki en önemli olay şu. Şimdi bunların hepsi ayağa kalkıyorlar. Evet. Yani altıncı geliyor ama hani büyüğün şeyine ayağa kalkarsın ya. Bu geliyor. Hiç istifini bozmuyor falan böyle. Falan yapıyor ve gidiyor orada. Altıncı koltuğa oturuyor oradaki. O oturduktan sonra diğerleri oturuyor. Ve şöyle bitiyor film. İşte bir kuş uçuyor falan.
Evet.
Diyor ki büyük kalmanın büyük olmaktan daha zor olduğunu biliyoruz. Demirbank iyi günler diler.
Çok ikonik bir reklamdı.
Evet.
O da çok ses getirmişti.
Çok.
Ama yani, çok haklı bir reklamdı. Yani hiç boş olan bir reklam.
Biz altıncıyız fiili sonunda.
Öyleydi.
Türkiye'nin, Demirbank Türkiye'nin özel bankaları arasında altıncı oldu.
Ve şey olmuştu yani o reklamla birlikte öyle diyeyim. Hani onun etrafında tabii başka iletişimler de yapılmış.
Çok fazla. Belki 40 aşkın.
Kamuoyu da gerçekten bir haberdarlık seviyesi patlaması olmuştu.
Neredeyse yani Yapı Kredi'nin popüler haline gelmiş bir şey oldu.
Ya
yenilikçi, genç.
Doğru.
Genç Pamuk Bank var ama artık o kadar genç değil yani.
Bir de şöyle bir şey vardı. Tabii hatırlarsın yani sen yaptığın için.
O beraber dönem, yaptık canım. Sen yaptın, ben yaptım diye bir şey yok. O brief olmasa ben nereden yapacağım? O cesareti kimden bulacağız?
O dönem Demirbank'la ilgili tabii yapılan işlerin tonu, müziği, duygusu. Hepsi. Yani o kadar farklı, o kadar farklıydı ki. Diğer bankaların çok kalıplaşmış, kanıksanmış
ve bıkılmış
tekrarları olan vardı. Hani öyle diyeyim, kimseyi kırmadan. O yüzden bizim iletişimimiz daha dikkat çekiyordu. Yani şöyle söyleyeyim, bütçe olarak ilk başlarda biz daha şeydik, mütevazıydık.
Çok.
Ama 98 ve 99 yıllarında Demirbank'ın reklam bütçesi Türkiye'nin en büyük bütçelerinden birkaçından biriydi yani. Ve şeydi yani ürün çeşitliliği ve söylem çeşitliliği açısından da herhalde ilk 2'de ya da 3'te yer alıyor.
Yani burada yine marka falan konuşacağız sonuçta ama esasında bunları anlatmış oluyoruz düz felsefi cümleler etmek yerine. Şimdi bir ajansın bir marka için ya da bir reklam veren için bir şey üretmesi kadar üretebilir. Yani tarih çok büyük çöplüğü yani reklam çöpü olarak hani çöpte bir sürü kampanya vardır. Doğru. Yayınlanmamış. Doğru. Bu işte bunların yayınlanmış olanlarından biri. Niye? Çünkü burada çok iyi bir ekip var.
Yani bankada. Haklısın ama hani sen de gayet iyi biliyorsun. Hani bu işler hani biraz ne verirsen ne alırsın gibi.
Ama sen de aslan yürekli Rişar gibi bir sürü sana düşünsene o gün hiç kimseden gelmeyecek kadar çevreden şey ne oluyor sizin orada falan demiyorlar mıydı?
Doğru ama ben şey hani sen de biliyorsun hem hani kendi ekibim ve şeylerin kurumun içindeki diğer paydaşlarla da çalışma tarzım hani bir inanç birliği bir hedef birliği olması lazım ki doğru işleri yapabilirim. Çünkü bu işlerde sen de yıllarca bir duayen olarak yaşadın. Yani bu işi herkes bildiğini düşünüyor. Ya da şöyle
düşünüyor. Futbol gibi değil mi?
Yani ya da siyaset gibi.
Ya da siyaset
yani gibi. Ne kadar zor olabilir ki?
Ki.
Hani yani sonuçta böyle bir şey yapıyorsun. Reklam filan falan. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hani böyle çok keyif aldım, gurur duydum. Birkaç şeyden bir tanesi. Mesela 2000 yılında ben konuşur sonra dış banka geçtiğimde bölümün adını Türkiye'de ilk defa biz kurumsal iletişim yönetimine çevirdik.
Buyurun işte.
Çünkü ben...
O başka bir proje.
Evet. Şeyi çok doğru bulmadım hiç. O yönde de çok uğraştım ama çok iyi oturdu yani. Reklam tabii bir fonksiyon. Ama reklam yaparak bir yere, sen de gayet iyi biliyorsun, varmak çok mümkün değil. Hı. Yani onun etrafını birçok şeyle örmen gerekiyor. Bunun en başında da tabii ki ürün ya da hizmetin kalitesi ve sürdürülebilir olması. Yani sen çok iyi bir reklam yapabilirsin. Hani bizim eski okul tabiriyle hani iyi reklam kötü ürünü öldürür falan. O kadar doğru bir şey ki.
Çok.
Çünkü benim diyelim işte mesela Yapı Kredi bir dönem bizim ikinci dönemimde 2014 ya da 15'te yanılmıyorsam bininci şubeyi açmıştık biz. Bin şube yani. Ya bu şu demek, sabah 8.45'te bazılarının adresini de bilmediğim bir yerlerde senin kimliğin adı altında bir dükkan açılıyor. Hı hı. Ve orada bir şeyler yapılıyor, tamam mı?
E insanlar geliyor gidiyor.
Evet. Şimdi sen akşam işte çok güzel reklam yapmışsın falan falan. Adam, insanlar da etkilenmiş bundan diyelim. Sabah tık tık geliyor. Oğuzhan Bey merhaba. İşte sizin Zortofingen ürünü falan.
Ha, ne?
Bize genel müdürden henüz şey gelmedi falan.
Nasıl malzeme ya? Gelmedi.
Ya bu olabilecek en kötü şey. Hmm. O yüzden diyorum hani reklam tabii ki önemli.
Önemli ama
o etrafını
hazır olmak, donatmak
modelleyemezsen,
çok daha önemli.
Yani bunun tüm paydaşlarla olan ilişkisi, yani iç iletişimi, basınla olan ilişkileri, akademik dünyayla olan ilişkileri, kamuyla olan ilişkileri.
Bunları bence en iyi kavrayan insanlardan biri de, yani sektörde çok fazla tabii ki yıllarımız geçti beraber, sen de görmüşsündür. Çok azın insan var. Yani ürünü, markası şeyde pazarda hazır olmadığı halde ya reklama erken başlayan,
maalesef,
ve paraları boşa harcayan, yani işte dediğin gibi daha gelmedi o bizim henüz fikrimiz yok diyen.
Bunları çok yaşadık. Hı-hı. Yani 2000'lerden sonra çok daha ciddi yapıldı bu işler ve hı-hı, daha az gördük bu tür hı-hı talihsizlikleri. Ama 2000'lere kadarki dönemde birçok sebepten dolayı, lojistik sebeplerden, teknolojik sebeplerden, gereksiz bir ön alma hevesinden dolayı yapılan işler oldu. Hani bu işten iyi anlayanlar tabii gülümsedi. Hani çünkü çok ciddi bir paradan bahsediyoruz. Ya yani bu bir yatırım aslında. Bu bir harcama değil.
Değil.
Ama bunu işte harcama mı yatırım mı ayrımını kavrayabilen sermayedar ya da kurmay heyetle bir fark yaratabiliyorsun iletişim alanında.
Şimdi bu bölümü diyorum. Bu program iki program olacak aslında. Birazdan bu bölümü, yani bu haftalık bölümü sona erdireceğiz. Bu bölümü şöyle kapatalım istiyorum. Bundan sonraki çok daha heyecanlı bir bölüm Dış Bank'la başlayacak. Orada daha da şaşırtıcı şeyler duyacaksınız. Demir Bank'a ne oldu sorusuyla bitireyim. Niye böyle oldu? Hani ya çoğu demir insan böyle bir sürü şey üretti. Gırgırın kapağına şey çıktı. O beş adam kuleden bizimkini aşağıya niye attı?
Şimdi ben 2000'in ocağında Dış Bank'a tırnak içinde transfer oldum. Yani oradan bir proje yine. Bireysel bankacılık
onun
projesi var.
İkinci vardı. Bölümü anlatacağız ama Dış Bank'ın şeyini.
Ben bankanın sahibinden, o zaman aynı zamanda yönetim kurulu başkanımız tabii, izin istemiştim. Yani demiştim ki hani ben zaten çok yoruldum. Hani dışarıda 7 tane uluslararası banka, içeride projeler. Hani ben çok yoruldum, müsaade edin. Hani ben biraz şey yapacağım. Sağ olsun hani çok teveccüh gösterdi her zaman. Biraz şey oldu tabii aramızda. Olur da olmazdı falan filan. Ama sonra bir şekilde ben onu ikna ettim. İzin istedim ve şey yaptım. Dış Bank'a geçtim. Valla ben ayrıldıktan
9 ay
sonra maalesef.
Çünkü sen ayrıldın, biz de ayrıldık o arada.
Evet.
Beraber.
Bir yönetim değişikliği, aynen, de oldu sonra orada. Ya orada olan şey şu. Demir Bank çok iyi bir bankaydı. Her açıdan çok iyi bir bankaydı. Önü çok açık bir bankaydı. Hatta ben oradayken zaten yabancı bankalarla görüşmelerimiz sürüyordu. Hı-hı. Demir Bank'ın satın alınması, hı-hı, şeklinde. Ama doğal olarak tabii fiyatlama konusu gündeme, aynen, geldiğinde farklı düşünceler vardı. 2001'e doğru gittiğimizde yani Türkiye'de o finansal krizin olmasına yakın Demirbank'ın bilanço yapısından kaynaklanan bir sıkıntı oldu. O da şudur. Mesela fona alınan tüm bankaların 64'e B maddesi yanılmıyorsam. Yani kredilerle ilgili sıkıntılardan dolayı
fona alınmışlardır. Devlet hisse senetlerinde bilmem ne buldu
Demirbank'ın 64'e A maddesi işletilmiştir. O da nakit sıkıntısı. Onun çok detaylarına girmek istemiyorum ama şöyle bilançoda çok yüksek miktarda devlet tahvili vardı. Onları normal koşullarda finans endüstrisinde siz onu ibraz ettiğinizde alırsınız. Devletten karşılığını ya da piyasadan neyse. Orada bir sıkışıklık oldu.
Alınmaması tercih edildi.
Ya alınamadı. X, Y, Z sebebinden. Evet. Onu bilemiyoruz tabii. O sebeple de Demirbank önce fona alındı. Tamamıyla farklı bir statüde. Yani bir yolsuzluk, bir kredi sıkışması falan asla söz konusu değildi. Daha sonra da işte hepimizin bildiği gibi daha önce de görüşmeleri süren aslında bir yabancı bankaya satıldı ya da devredildi işte. Ondan sonra da hayatına o marka
adı altında
devam etti.
O marka neydi söyleyebilirsin bizde?
HSBC.
Evet, şimdi bu haftalık bu programı burada bitiriyoruz. Ama tabii tadı damağınızda kalsın diye bitiriyoruz. Haftaya ikinci bölüm olacak. İkinci bölümde çok daha enteresan başka konular da olacak. Hayata dair de konuşacağız ama daha neler gelecek? Daha dış bank gelecek, Yapı Kredi Bankası gelecek, Fortis gelecek tabii. Dış bank nasıl Fortis oldu ve Fortis'e ne oldu? O gelecek. Bütün bilinmeyenler ve bilinenler hepsi Runner'da. Haftaya tekrar Murat Ermert'le devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.
Hiding from the truth.